أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 418. حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Dünyayı tarif eden bir hadisin huzurundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir şerefli sözü bize dünyayı anlatıyor. Sanki günlük konuşma dilimizle ifade edersek, ey insanlar, mümin olursanız size dünya bir hapishane gibi gelir. Ama kafirlere dünya cennettir anlamına gelir. Tekrar okuyalım. Ed-dünya sicnul mümin ve cennetül kafir. Dünya, müminin hapishanesi, kafirin ise cennetidir. Eğer sözü söyleyenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu unutursak, her zaman ve her sözde olduğu gibi kelamda boşluklar ortaya çıkar. Mesela, eğer bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, ben sözü dilediğim gibi anlar, konumunu, kelamın durumunu düşünmeden kendimce yorumlardım. Buna göre, rahatlıkla diyebilirdim herhalde. Bir adam kafirse, bu dünya ona cennet gibiyken, siz ona gel, etme eyleme, Müslüman ol, mümin ol diyeceksiniz ama Müslüman ol, mümin ol dediğiniz kişiye takdim ettiğiniz dünyanın hapishane olduğunu da beyan edeceksiniz bu sözle. Adamın Müslüman olmasına engel olmak için sanki bir şeytan tuzağı mı bu? Olmaz değil mi öyle? Adamın kafası yatmaz bu kadarla. Neden Müslüman olsun ki? Ama sözü söyleyen peygamber olunca, o sözü söyleyenin sözleri arasında dünyayı tarif edenler yanında bir de ahiret olunca artık dengeyi siz baştan fark edin. Evet, görünürde öyle. Kafir dünyada cennette gibi yaşayacaktır. Tabii öyle. Çünkü ahirette onun karşılaşacağı ortam dünyayı cennet kılacak kadar korkunç, bir o kadar kötü, bir o kadar düşünülmesi mümkün olmayan azap ve ikab dolu bir ortamdır. Ama Müslüman için, ama bir mümin için dünya ne kadar güzel olursa olsun yarın gidip varacağı, Allah'tan isteyip ulaşınca rahata kavuşacağı bir yer olarak cennetle kıyaslanınca hapishane mi daha kötü diyebilirsiniz. Öyleyse dünyanın cennet veya hapishane oluşu biraz da o insanların yarın bulacakları, yarın buluşacakları hayatla ilgilidir zannederim. Bir başka hadis hatırlıyoruz konuyla ilgili. Dünyada dert görmemiş, çile çekmemiş, hiç başı ağrımamış, hiç burnu kanamamış, bir dediği iki olmamış, ne isterse gerçekleşmiş bir kafiri, yarın ahir günde, ahirette cehenneme bir daldırıp çıkaracaklarmış melekler, görevliler. Sonra soracakmış Cenab-ı Hak, kulum sen daha önceki hayatında hiç rahat yüzü gördün mü? Hayır vallahi ya Rabbi diyecekmiş. Benzer şekilde, dünyada huzur görmemiş, sükun bulmamış, dert, çile, gam, kasavetle ömür tüketmiş, öyle hastalıklar, öyle ızdıraplar, öyle işkencelerle dolu bir hayat sürmüş ki, ama mümin olarak yaşamış birini, ama iman ile ölmüş, makbul bir iman sahibi birisini de cennete girdirip çıkaracaklarmış. Sonra soracakmış Cenab-ı Hak, kulum sen daha önce bir sıkıntı gördün mü, bir çile çektin mi? Hayır vallahi ya Rabbi diyecekmiş. Öyle ya, dünyada çekilen bütün sıkıntılar cennete girince onlar akılda kalır mı hiç? O dünyada çekilen sıkıntıların hepsinin karşılığında Cenab-ı Hak ona cennet verecekse değmez mi? Hiç sıkıntı der mi adam? Çektim der mi? Izdırap der mi hiç? Dünyalık işlerde bile öyle görüyoruz. Adam yoruluyor, kan ter içinde kalıyor, uykusundan fedakarlık ediyor, ailesini görmediği günler, çoluk çocuğuyla sofraya oturmadığı demler, ama sonunda kar getiriyorsa işi, nasıl da rahat ediyor, nasıl da huzur buluyor değil mi? Yani kendi hesabına göre karı elde etti mi? Aradığını buldu mu, nasıl da güzel zannediyor değil mi? Öyle olmaz mı? Dünyada ne olursa olsun bir kişi sonunda cennete gidince değdi demez mi? Meselenin düz anlaşılır yanını bir kere daha gündeme alsak. Ed-dünya sicnül mümin. Dünya bir Müslüman için hapishane gibidir. Hani hapishaneden çıkmak ister ya kişi, çıkınca nereye gidecektir mümin? Ölünce nereye gidecektir? Bu hapishaneden kurtulunca kendisini bekleyen Rabbinin huzurunda onun hazırladığı nimetlere kavuşacaktır ya, elbette onun için dünya hapishane gibi olacaktır. Bir an önce kurtulsa, peki ben bir an önce kurtulsam diye intihar etse, tamam hapishanede ölmüş olur. Orada kalmış olur. Oradan kurtulmuş olmaz. İntihar onu kurtarmaz. Peki ama dünyadan kurtuluş için yemek yemesem, su içmesem, yediğim her şey beni cennet nimetlerinden uzak tutuyor dese, bu onu cennetten uzaklaştırır sadece. Evet, yediği şeylerle cennete doğru gidecekken, onları yemeyip cennete gideceğini zannetmek sadece kendi kuruntusudur. Öylelerini duyuyoruz. Aman, yemek yerse, aman, dünyalık kullanırsa, elbise giyerse, birilerinin yanına giderse, hatta bazen güler oynarsa, bunlar onu cennetten azat eder, Allah korusun ama cehenneme gönderirmiş diyenler var. Nereden çıkardınız? Bu yetkiyi siz nerede buldunuz diyesim geliyor. Olur mu öyle şey? Dünyaya bizi gönderen, dünyada ne yapacağımızı bize peygamberiyle beyan eden Rabbimiz Teala ve Tebarek Hazretleri'dir ki, o dünyada bize neler yapılacağına ve nelerin yasak olduğuna beyan buyuran bir din göndermiştir elhamdülillah. Biz o dinin mümini, biz o diniyle Müslümanız diyoruz. Öyleyse, ed-dünya sicnül mümin. Evet, dünyada kaldığımız sürece, gideceğimiz yere göre, bu dünya hayatından kurtulup gitsek diye özlemini çektiğimiz cennete göre, hapishanede gibi yaşayabiliriz. Ama biz cenneti buradaki hayattan kazanacağız. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekip, orada toplayacağız. Zaten namaz dünyada kılınacak. Oruç dünyada tutulacaktır. Zekat dünyada verilecek. Maruf-ı emir dünyada yapılacak. Cihat dünyada gerçekleşecektir. Evlilik, evlilikteki sadakat ve görevler dünyada gerçekleşecektir. Ama dünya mümin için her ne kadar hapishane konumundaysa, kafir için de bir cennet mesabesindedir. Ne görürse, ne görebilecekse, ne bulursa kafir dünyada bulacaktır. Ne rahat, ne huzur derse ancak dünyada vardır. Ölünce her şey bitmiştir. Kabirde başlayacaktır azap. Yeniden dirilince azabın daha da arttığını görecek. Cehennemi boylayınca hadsiz hesapsız ebedi bir azabın içinde kendisini bulacaktır. Kafir cehenneme gidince dünyadaki hayatı ona cennet gibi gelecektir elbette. Ya da onun cenneti bu kadar olacaktır. Dünyada ne buldu, ne etti, ne huzur buldu, ne sükuna erdiyse işte hepsi o kadar. Ed-dünya sicnul mümin ve cennetül kafir. Benzer bir hadis hatırladım. Hani mümin mescitte suda balık gibidir, münafık ise kafeste kuş gibidir deniliyordu ya, sanki bir benzerini tekrar etmiş olalım. 419. Ed-dünya meta'un ve hayru meta'id dünya el mer'atü s-saliha diğer rivayette "Efdalu meta'id dünya el mer'atu saliha." Dünya bir servettir. Bu servetin en değerlisi ise saliha bir hanımdır. Nasıl anlatsam? Ben bir hoca edasıyla ya da bir konferansçı gurur ve kibiriyle sizin huzurunuzda bu sözleri ağzıma almaktan Allah'a sığınırım. Yani ben akademik çalışmalar için hadis okuyan pozisyonda olmak istemiyorum. Ya da ben size hava atmak, karşınızda bilgiçlik taslamak durumunda olmaktan Allah'a sığınıyorum. Dolayısıyla okuduğum hadislerin ne anlama geldiğini, belki ruhumda hissettiğim kimi duygularla kendime ifade edebilsem de size söylemeye zorlandığım hadisler oluyor elbette. İşte onlardan biri. Galiba görmediğimizden ya da duymadığımızdan, hatta bilmediğimizden olsa gerek, çünkü dünyayı farklı tanıyor ve onun içinde bir El Mer'atü Saliha bölümü olacakmış, ondan haberimiz bile olmadan yaşıyoruz. Ne dersiniz? Katıldınız mı? Bir kadın düşünün, Saliha olsun. Adı Saliha olmak şeklinde bir tarif olsaydı, bütün kadınların, bütün kızların, bütün hala, teyze veya yakınlarımızın, bütün kadın cinsinin hepsinin adını değiştirir, hepsini Saliha eylerdik. Öyle değil ama. Dünya meta'un, dünya bir servet, dünya bir meta, dünya cenneti kazanmak için bize sorular olarak sunulan bir gerçek. İşte dünya önümüzde. Bütün bu önümüze sunulan dünyanın her bir biriminin en hayırlısı, en efdali ise El Mer'atü Saliha'dır. Yani saliha bir kadın. Ne dersiniz? Mesela, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz bir gerçeği burada zorunlu hatırlıyoruz. Demişti ki, kadınların bir özelliği, yaratılıştan taşıdıkları bir özellik, kocaları bir ömür iyilik etseler de, bir kötülüğünü görünce, ne gördüm senden, ne yaptın da bana demeye meyal yaratılmışlardır. Bu, onları cehenneme götüren bir huy, dikkat etmeleri gerekir, hem özel dikkat etsinler, ne olur ne olmaz, bu yanlışa düşmesinler. Peki, bu konuda saliha bir kadın ne yapar diye düşünün, kocalarına itaat konusunda. Kocalarının isyanlarını yok etmek, itaatkar bir koca haline getirmek, sen Allah'a itaat et, ben de sana gönül rızasıyla itaat edeyim, inancıyla onun bir parçası olmak, onunla cennete gitmeye çalışmak konusunda saliha kadınlar arayın. Bulamadınız mı? Hatta işin başında ben bir başka kıstas sunuversem, daha kolay düşünseniz diye. Söyleyin, sizin gençliğinizden bu yana, yaşınız kaç ise, 25 mi, 55 mi fark etmez, tanıdığınız, bir vakitler genç kız diye bildiğiniz, şimdi hatta kimilerinin torunları var olarak hatırladığınız nice kızlar var ya, söyleyin, onlar kocalarına iyi bir eş olabilmişler mi? Diyelim evet, peki ya çocuklarına iyi bir anne olan var mı çevrenizde? Yoksa saldım çayıra, Mevlam kayıra hesabıyla Allah'ın kendilerine sen bunun annesi olacaksın, belli bir yaşa kadar sen eğiteceksin dediği çocuklarını ya eğitmiyorlar ya başkalarına mı bırakıveriyorlar? Söyleyin, şefkat ve merhamet olarak bu işin timsali diye bilinen anneler, çocuklarını su ile ıslattın üzerine veya oraya su döktün diye ya da orayı dağıttın ben ne kadar uğraşmıştım diye ya da toz ettin diye ya da yemek yerken benim dediğimi dinlemedin diye ya yolda yürürken bana ayak uydurmadın diye hıs ve hınçla tokatlayan anneler hani merhametin sembolü olacaklardı ya da kendi derdini ağlamakla anlatabilecek yaşta küçük bir çocuğa merhametin timsali olacak anneler sonunda sabredemeyip bağırıp çağırıyorlarsa anne olmuşlar mı Saliha olmuşlar mı bunlar? Bir kadının varlık sebebinin eş olmak, hanım olmak ve sonra anne olmak olduğunu biliyoruz. Peki bu görevini yerine getirmeyen salihalardan söz edebilir misiniz? Toplumun nüvesini oluşturacak bir yapı için aile kurulacaktı onunla. O ise kendi dünyasının bir bölümünü kendi kafasına göre belirlemek adına evlenmişse, söyleyin saliha bir kadın mı bu? Mutfak düzeninde, iş anlayışında, sokak mantığında, değerlendirme anlayışında, Allah'a ve Resulüne teslim olan kadınlar salihaydı. Peki var mı etrafınızda? Ben öyle hanım kızlar biliyorum, sabah Kur'an okurlar, öğlen hadis. Gece kitapla beraberdir, gündüz sünnetle. Aman Allah'ım, yani bakıversen, suyunu sıkıversen, vahiy dökülecek sanki her bir damarından akan kan ile diyen, denilen insanlar vardır. Evet, ama ben de öylelerini bilirim. Bir ömür ona ayırmıştır, 15 yaşında başlamıştır, yaşı 21-22 olmuştur. 7 senelik büyük bir ömür bölümünde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle beraber olan bu hanım kızımızı bir kitapçı dükkanında elinde bir poşet yanında bir arkadaşıyla görünce, kahin olmaya gerek yok, sakın ha sapıtmayın, onun ne kitap aldığını ben size şimdiden söyleyebilirim. Çocuğunun eğitimi için falan kafirin, filan hainin, öteki zalimin, belki din bilmezin, bir başka İslam düşmanının eğitimle ilgili kitaplarına müracaat etmek için oradadır ve bulduğunun sevinciyle coşkun, oradan gayet rahat huzur içinde ayrılacakken sizinle karşılaşmış ama biraz düzeni bozuluvermiştir. Çok rastladım. Ne dersiniz? Ama efendim, itirazları kolay. Yani kitap okumuş, sünnette okumuş ama çocuğunun eğitimi konusunda hiçbir bilgi yokmuş. O zaman serbestsin, salıver dedim. Niye eğitmek zorundasın? Allah sana çocuğunu eğit dememişse kitabında ve Resulü sünnetinde bunu anlatmamışsa sana ne? وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اَبْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا ayetini hatırlasana. Bir ruhbanlık ki rahip ve rahibeler bunu öyle anlamışlar. Tanrı bize her ne kadar farz kılmamışsa biz öyle yaparsak Tanrı'yı daha çok memnun ederiz diye rahip ve rahibe oluvermişler. Sonunda ne olduğunu biliyorsunuz. Demem zamanı gelmedi mi? Evet, saliha kadınlar. Gerçi mazeretlerinin bir tanesini dilime almaya korkuyordum. Ama söyleyelim, bu iş bize düşüyor çünkü. Elbette salih bir adama layıktır onlar. Piyasada öyle olmayınca biz de saliha olamıyoruz diyenler var, doğru. Babası salih değil ki kız salih yetişse. Anne saliha değil ki örnek bir saliha kadın görse. Teyzesinde halasında görmediği örneği kiminle yaşasa. Amca dayı aynı kafada, bilmez ki abisi evlenmişti. Ama yengesi de öyle değil. Çünkü abisi salih değildi. Doğru bunlar. Ama söyleyin, mazeret mi? Sen başla bu işe. Değil mi ama? Dünya meta ve hayru. Yani efdalü meta'i dünya el mer'atü saliha. Dünya bir servettir. Bu servetin en değerlisi ise saliha bir hanımdır. Bir kadın, yaratılıştan taşıdığı bir özellikle, bir erkeğin dinini ayakta tutmaya hazırdır. Bu bilinçle hareket eden bir kadın salihadır. Ama evlenmemişse, evlenmemeye azmettiği içinse suçlu, değilse takdiri öyle, Allah'a hamd edecektir. Ama namazına dikkat edecek, orucuyla birlikte kulluğunu yapacaktır Allah'a bireysel planda. Ayrıca namus ve iffetine dikkat edecektir elbette. Allah ondan bunu istemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle maddelemiştir. Namaz ve orucuna dikkat ederse, namus ve iffetine dikkat ederse, bir de üçüncü madde sunar sallallahu aleyhi ve sellem. Kocalarını güldürür, sevindirirse bunlar doğru cennete gidecektir buyurur. Öyleyse cennete gitmek konusunda Peygamberin bu direktifini prensip kabul eden kadınlar benim anladığım saliha kadınlardır. Farz edin, Diyelim ki ben bir kadın olarak düşünüyor, ben bir kadınım diye konuşuyorum. Öyle dinleyin. Sizi suçlamak için değil, size kimi gerçekleri anlatmak, onlar beni ilgilendirmez diyebilmek için değil, bu bir sapıklıktır o zaman. Ya ben kendim bir hadisin huzurundayım ve düşünüyorum. Ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kadın eğer namaz ve orucuna, yani bireysel kulluğuna dikkat eder, namus ve iffetine dikkat eder, bir de kocasını sevindirirse, o cennete demişti. Ben bunu kendi dilimle söylüyor, kendi dünyamda canlandırıyorum. İsterseniz sesli düşünüyorum, siz de dinleyin. Şöyle kendi kendime kaldığım bir dünyada, ben neden varım? Beni var eden kim diye düşündüm. Beklentisiz, aramadan bir cevap geldi kalbimden. İmanım dedi ki, seni var eden Allah. Hemen soru verdim Rabbime. O beni gören gözetendi. O benim her halimi bilendi. Ben zaten onun huzurundaydım. Ayrıca huzuruna gitmeme gerek yoktu. Dedim ya Rabbi, beni sen var ettin. Sana soruyorum, ne istersin benden? Beni neden yarattın? Onun şöyle dediğini dedi kalbim. Anladım ki o bana, Rabbim bana diyordu ki, kulum, seni bana kul olsun diye yarattım. Anlamadım ya Rabbi. Kulum, bütün bir hayatın boyunca ya benim dediklerimi yaparak, yaşayarak, yasaklarımdan kaçarak bir hayat sürersin. O zaman ben sana cennet vaat ediyorum. Cennet ki diye tariflerini hatırladım. Ya da beni dinlemez. Sen kendin veya başkalarını dinlemeye sen birilerini layık görürsün. İşte o zaman istemiyorum ama evet ya Rabbi, o zaman da cehennem var, azabım, ikabım var dedi. Ben hemen atıldım. Ya Rabbi, ben seni razı etmek isterim. Ben sana kul olmak isterim. Söyle ya Rabbi, ne istersin benden? Sen ne istersen ben onu dinlemeye hazırım. Onu yapmaya, öyle yaşamaya hazırım diyorum. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Evet, böyle bir konuşma yok Rabbimle aramda ama insanların içinden seçtiği bir elçisine benim adıma dememiş mi bunları? Söyleyin, inancınıza aykırı mı bu dediklerim? Öyle değil mi? Rabbim benden bunları istemiyor mu? Diyorum ki ya Rabbi, söyle bana ne istersen. Cenab-ı Hakk'ın cevabı farklı. Kulum, benim bir sünnetim, bir sünnetullahım var. Öyle benden her isteyene doğrudan cevap vermem. Yani herkes peygamber olmaz. İçinizden birini elçi kabul etmişim. Elçi seçmiş, ona peygamberim demişim. Sen de onu peygamber kabul edersen Allahu Ekber demişim. Değil mi ama? Bakın, Allah'ın peygamberim dediğine ben de peygamberim diyebiliyorum. Bu ne şeref, bu ne makam, bu ne yüce makam gerçekten. Evet ya Rabbi diyorum, senin peygamberim dediğin o Muhammed Aleyhisselam'a ben de peygamberim diyorum. İşte o peygamberime ben senin beni ne ile razı edeceğini beyan etmişim. Sen ne yaparsan ben razı olurum, ne edersen benim azabım ve gazabım var bilesin diye ben ona bildirmişim. Sanki bugünkü kullandığımız tabirle şöyle denildi bana, senin kulluk programın, kulluk listen, o program ona verildi, git kulluk program listeni alıver peygamberimden dedi gibi anladım ve nefesim kesilircesine, dizimin bağı çözülürcesine, durmadan, dinlenmeden, hiçbir şeye iltifat etmeden, beni o yolda alıkoyacak hiçbir şeye fırsat vermeden, son sürat, bütün emeğimle, bütün varlığımla peygamberimin huzurunda kendimi buldum. Koşarak, şevkle, iştiyakla, aşkla, vecde, istirakla, neyse ne gerekiyorsa her şeyimi ortaya koyarak. Dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbime sordum, beni neden yarattın? Bana kul ol diye kulum dedi. Peki ya Rabbi, ne istersin benden kulluk olarak? Bunu peygamberime bildirdim. Git ondan al kulluk listeni dedi. Onun için geldim ya Resulallah dedim. Nefesim kesilmişti sanki. Zorlanmıştım konuşurken sanki. Heyecandan titriyordum. Kalbim sanki dışarıya fırlayacaktı. Aleyhissalatü vesselam, O rahmeten lil alemin, o şefkat ve merhamet peygamberi bana o olanca şefkatiyle dedi ki, Allah'ın kulu, al sana Allah'ın senden istediklerinin listesi. Bir kağıt uzattı. Hazırdı orada. Sanki baskısı mı yapılmış, yoksa fotokopiyle mi çoğaltılmış diye düşünmeme gerek bile yoktu. Alıverdim. Bir çırpıda içi verecektim. Hepsini okuyuverecektim. Ama işin garibi, bakın ki hesapta olmayan başka bir olay yaşıyordum sanki hemen oracıkta. Bir delikanlı gelip peygamberin huzurunda yere düştü sanki. Dermanı bitmişti. O benden daha iştahlı koşup gelmişti. O bütün varlığını ortaya koymuştu sanki. Nefes nefese, kesik kesik diyordu ki, ya Resulallah, Rabbime dedim ki sana, benim kul olmam gerektiğini anlattın. Ben de kulluk birimlerimi, kulluk listemi istiyorum, sana gönderdi ya Resulallah. Söyle ya Resulallah, Rabbim benden ne ister? Kulluk listemi lütfen ya Resulallah dedi. Aleyhissalatü vesselam da bir başka bölümden, bir başka taraftan ona bir liste uzatıverdi ama içim birdenbire burkulmuştu. Liste kabarıktı onunki. Farklıydı, sayfalar vardı. 3 sayfalık bir listeydi. Galiba maddeler çok gibiydi. Benimkine baktığım sayfa boş gibiydi. Hemen her şeye rağmen şöyle ben de o genç delikanlıyla birlik onun listesine göz atmaya başladım. Toplumsal hayatın sorumluluğunu yükleyen maddeler vardı. Ekonomik hayatı düzenleyen maddeler vardı. Karısıyla, kızıyla, akrabalarıyla, çevresiyle, komşularıyla ilgilenmek zorundaydı. Helalinden kazanmak isteniyor, cihad etmesi yük olarak yükleniyordu. Doğruyu söyleyecek, Kur'an'ı öğretecek, dini anlatacak, ama yaşayacak, ama yaşanması için uğraşacaktı. Aman Allah'ım, tam da düşündüğüm gibi, ne güzel maddelerdi, bütün hayatı kuşatmıştı, ne kadar hoştu. Hatta neler ve neler vardı. Heyecanlandım. O, gayet güzel, coşkulu bir eda ile dua istedi Peygamberimizden, salavat getirdi ona, istiğfar eyledi, aman ya Resulallah dedi ve ayrıldı oradan. Ben kala kalmıştım. Sonra açtım kendi listemi. 1. Namaz ve orucuna dikkat et. Sanki okumana yazmana der gibi bireysel kulluğunu gerçekleştir diyordu. 2. Namus ve iffetine dikkat et. Bak bu can, bu beden sana emanet deniliyordu sanki. Ve 3. Kocanı güldür, onu sevindir, onu mutlu et, onu sükunete erdir. İşte o zaman sana cennet var diye bitiyordu söz. Ben dona kalmıştım. O heyecanla dedim ki ya Resulallah, ama ben neler saymadım ki? Ben dernek kuracaktım. Benim vakfım olacaktı. Ben ayaklarımda dağda aşınmaz ayakkabılar, üzerimde çalıya dolanmaz elbiseler giyecektim. Ben belime neler saracak, ben omuzumda neler taşıyacaktım. Ben meydanlarda, ben salonlarda, ben kaldırımlarda, ben piyasada, ben evrende, ben çevrede neler neler yapacaktım. Ne hesaplarım vardı, hepsi birdenbire alt üst olmuştu. Bunları bir bir anlattım. O şefkat ve merhamet peygamberi güzelce dinledi ve sonunda dedi ki, Allah'ın kulu nedir senin derdin? Cennete gitmek, yani Allah'ı razı edip cenneti hak etmek mi? Yoksa kendince kendini sorumlu tuttuğun şeyler konusunda birilerinin sana yardım etmesi mi? Yani bu hadisle hatırlıyorum şimdi, sorduğu şöyleydi galiba, Allah'ın kulu saliha bir kadın olmak mı istersin? Bir mümine hatun olmak mı istersin? Allah'ın senden istediği, Allah'ın sana yüklediği görevleri yaparak Allah'ı razı etmek mi istersin? Yoksa kendi kendine kurduğun bir hayal dünyasını gerçekleştirmek konusunda Allah'tan yardım, peygamberden destek mi ararsın dedi sanki. Ne dersiniz? Sanki bana böyle denildi, sana da denildi mi? Kızını nereye yatırmıştın? Hani insanlar yatırım yaparlar ya paralarını? Ben de zannediyorum çocuklarını, oğul ve kızlarını insanlar yatırım yapıyorlar, bir yerlere yatırıyorlar. Allah aşkına düşündün mü? Onu sana veren Allah'a sordun mu? Ya Rabbi bana oğul vermişin, bana kız vermişin, Bunu nerede istihdam edecektim dedin mi? Oğluna salih bir hayat, kızına saliha bir kadın olma aşkını verdin mi? Ya da sen kendin öyle olmalıydın, azmettin mi, gayret ettin mi? İşte bunları yeniden hatırlayalım diye ben hadisi bir kere daha okuyorum. Ed-dünya meta'un ve hayru meta'id-dünya ve eftalu meta'id-dünya el-mer'atü saliha. Dünya bir servettir. Bu servetin en değerlisi, en hayırlısı, en eftali ise saliha bir hanımdır. Allah bütün kadınları, kızları, evli olan ya ki evlenecek olanları saliha eylesin ama onlara salihler lütfetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.